Ayrım 23, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 235, 55. bölüm. Yere çarpmanın etkisiyle gözlerini yeniden açtı. Gökyüzü kıpkırmızı bir sis bulutundan ibaretti. Ağaçlar paramparça olmuştu. Havada dallar uçuşuyordu. Maymunlar bir ağaç tepesinden diğerine atlıyordu. Ölülerin ruhu sadece kanlı bir kalçaya bağlı iki bacaktan ibaretti. Kopmuş gövdesi birkaç metre ileride yatıyordu. Ervan bir hoparlörden çıkan tiz bir sesi andıran vınlamalar dışında hiçbir şey duymuyordu. FARDC daha önce davranmıştı. Diğer kıyıdan havanla saldırıyorlardı. Tutsiler yaprak ve laterit yağmuru altında dört bir yana koşuşturuyordu. Onlarca asker şimdiden yere devrilmişti. Ervan albayın 45'liğiyle onlara nişan almakta olduğunu fark etti. Gayri ihtiyari bir hareketle tabancayı ölülerin ruhunun öksüz kalmış kalçalarından almıştı. Konu bir anda değişmişti, kimse ona dikkat etmiyordu. Bir tutsi ağzında bir şeyler geveleyerek ayakta sendeliyordu. Bir kolu omuz kökünden kopmuştu. Patlamanın etkisiyle giysileri paramparça olmuş bir diğeri sarmaşanların arasına gizlenmeye çalışıyordu. Sırtına metal parçaları saplanmıştı. Bir başkası pantolonu kahverengi bir idrarla boyanırken çaprazladığı kollarının arasında bağırsaklarını tutuyordu. Ervan iki eliyle tabancasını sımsıkı kavramış, içgüdüsel atış pozisyonunda hala kıpırdamadan duruyordu. Yanmış et ve altüst olmuş toprak kokusu burun deliklerini dolduruyordu. Ne korkmuş ne de dehşete kapılmıştı. Tüm bunlar başka bir yerde sinirleriyle ve beyniyle hiçbir bağlantı kurmaksızın bilincinin üstünde bir yerlerde oluyordu. Sonunda tehlikenin farkına vardı. Obüsler yağmur gibi yağmaya devam ediyordu, ses yoktu. Ve Ervan füze sandıklarının tam ortasına düşmüştü. Bu füze başlıklarının içeriğini bilmiyordu. Ama boşluklu imla hakkı, yakıcı gaz, ateş mızrağı, K-Kill gibi sözcükler kafasının içinde yankılanıyordu. Eğer bir havan Jamelinlerden birine isabet ederse, parçalanan bedeni yüzlerce metrelik bir yarıçap içinde dağılırdı. Silkinip candan, vücudunu hızla kontrol ettikten sonra yürümeye başladı. Gözle görünen bir yarası yoktu. Yeniden duymaya da başlıyordu. Yaygın bombardıman gürlemelerine kısa aralıklarla duyulan otomatik silah sesleri ekleniyordu. Tutsiler karşılık veriyordu. Saldırı pozisyonunda üç ayak üstüne oturtulmuş ağır makinelilerin sürekli takatukaları. Hızlanmalıydı, meydanı geçmeliydi, nehre giden yolu bulmalıydı. İlk silah seslerini duyar duymaz Vintimille'nin kaptanı Palamar çözüp hemen yola çıkmış olmalıydı. Ervan koşarsa Mavnaları nehir boyunda hala yakalayabilirdi. Toprak ayaklarının altında sallanıyor, gökyüzü tehlikeli bir biçimde alçalıyordu. Birkaç metre sonra sanki ona göz kırpar gibi La Cité Radieuse'ün pembe harflerini gördü. Bu boyalı yazı aklına başka bir şeyi getirdi. Birden çark etti ve geldiği yere döndü. Ölebilirdi evet ama bulmaya geldiği şeyi bularak ölecekti. Sırt çantasını yerden aldı ve ölülerin ruhunun gövdesinden geri kalanların önünde durdu. Nefesini tutarak kan içindeki göğüs ceplerini yokladı ve pasaportunu buldu. Ayrıca o esnada yanına bir saldırı tüfeği aldı ve sırtını nehre vererek ormana daldı. 56. bölüm. Yaralı mısın diye sordu eşikte duran kadın. O kadar ufak tefek, o kadar zayıf ve o kadar sevimsizdi ki Ervan onun dikenli tellerden yapılmış oyuncak bir bebek olduğunu düşündü. Giysisinin ve teninin rengi canlıydı. Cevap olarak Ervan yere tükürdü. Siyahımsı bir mukus boğazına tıkıyordu. İçeri girmeme izin verin dedi sertçe geçmek için kadını iterken. Bombaların açtığı çukurlardan sakınarak mermi ıslıklarının altında bir koruluktan diğerine koşmuştu. Başka yıkıntılarla, başka meydanlarla karşılaşmış, sel yataklarının içine girmiş, yere yuvarlanmış, yeniden ayağa kalkmıştı. Sonunda şehrin bitiminde üstünde boyalı bir haç bulunan çıplak sıvalı binayı görmüştü. Kadın arkasından kapıyı kilitledi. Ervan iki büklüm duruyordu. Elleriyle dizlerinden destek alıyordu. Ciğerleri yanıyor, kafası zonkluyordu. Sağ bacağında boydan boya bir ağrı vardı. Ağzı kanıyordu ve sol kolunun kullanılamaz hale geldiğini hissediyordu. Ama ciddi bir şey yoktu, bundan emindi. Sonunda kafasını kaldırdı ve alacakaranlığa uyum sağlamak için birkaç saniye daha bekledi. Odada 10 kadar boş yatak vardı. Beyaz önlüklü 3 ya da 4 siyahi yere oturmuştu. Burada tüm algılar, tüm düşünceler boğucu sıcağın etkisiyle altüst olmuştu. Cehennem sıcağı mekanı ele geçirmiş ve onu etkisi altına almıştı. Bu soruya ancak eriyerek cevap verilebilirdi. ''Yaralı mısın?'' diye sorusunu yineledi kadın. Rahip Hildegard işini bilen birine benziyordu. Narin görünümüne rağmen dayanıklı biriydi. Kırışıklıklarla dolu minik bir suratı vardı. Sanki Afrika onu yıpratmaktan hiç vazgeçmemişti. ''Mohikanların sonuncusu'' demişti Rahip Albert onun için. Her şeye rağmen Ervan akıl dışı bir zafer duygusu yaşıyordu. Başarmıştı, soruşturmasının sonuna gelmişti. ''Ben iyiyim'' diye homurdandı sonunda. ''Siz Rahibe Hildegard mısınız?'' ''Başka kim olabilirim?'' dedi kızgın bir şekilde. ''Peki sen kimsin?'' ''Adım Ervan Morvan, Paris'te polisim, Gregoire Morvan'ın oğlu.'' ''Bu bir şaka mı?'' ''Şaka yapar gibi bir halim mi var?'' ''Doğruyu söylemek gerekirse evet'' diye karşılık verdi. ''Hem de kötü bir şaka.'' Dışarıda patlamalar, silah sesleri seyrekleşiyordu. ''Bırak seni muayene edeyim.'' ''Ben iyiyim, size söyledim.'' Rahibe Hildegard ısrarından vazgeçti. Sert bir görüntüsü vardı. Ona elini uzatmış ama o bu eli reddetmişti. İkinci bir şansı olmayacaktı. Kadın üzerinde yarısı paslı cerrahi aletlerin durduğu tekerlekli bir masaya doğru yöneldi. Ervan da ona doğru yaklaşmak istedi ama kadın bakışlarıyla onu durdurdu. ''Ayakkabılarını çıkar.'' ''Ne?'' ''Kahrolası, çamurda ayakkabılarını çıkar.'' Ervan söyleneni yaptı. Bir bisiklet hangarını andıran bu salonda gülünç bir asepsi önleme. Bu arada sırt çantasından ve MK-12'sinden de kurtuldu. ''Buraya nasıl geldin?'' ''Mavnalarla.'' ''Dışarıda durum ne?'' FARDC vurmaya başladı. ''Bazı söylentiler var'' dedi kadın kendi kendine konuşur gibi. ''Ama emin değilim. Kongolular yeni silahlara kavuşmuş.'' Alman aksanıyla Rahibe Hildegard heceleri ağır ağır ve üzerlerine basa basa telaffuz ediyordu. Yarattığı intiba daha ziyade bir Hollandalı aksanını çağrıştırıyordu. ''Yanılıyorsunuz. Silahları alanlar Tutsiler.'' Kadın içten bir kahkaha patlattı. Gri yüzünü ikiye kesen mükemmel dişlere sahipti. Ervan hemen bu muhteşem dişleri Alman usulü sağlıklı yaşamla bağdaştırdı. Nehirde sabah banyosu, ormanda jimnastik. Silah tacirleri iki orduya da silah sağlıyor. Bir taşla iki kuş her durumda kazançlılar. Karşı tarafın saldırısının gücünü şimdi daha iyi anlıyordu. ''Silahları kim satıyor?'' ''Bunu bilmek imkansız. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Tutsilerle mi karşılaştın?'' Nefesini ayarlamaya çalışırken başıyla onu onayladı. Kadın bir beyaz ispirto şişesi aldı ve cerrahi aletlerini ıslattı. ''Seni hayatta mı bıraktılar?'' ''Bombardıman hayatımı kurtardı.'' ''Mavnalara geri dön. Ölülerin ruhu peşini bırakmaz.'' ''Onu unutun, ismine hiç bu denli layık olmamıştı.'' Rahibe Hildegard bir kibrit çaktı ve bir anda alevlenen aletlerin üstüne attı. Alevler bir mezar taşı yazısını andırıyordu. ''Ne istiyorsun? Kötü bir zamanda geldin. Size bazı sorular sormak için geldim.'' ''Neyle ilgili?'' ''Çivi adam hakkında, 70'li yılların katili.'' Kadın diğer mistrüleri aldı ve çıplak elle turuncu mavi alevlerin içine bıraktı. Alevler aldırmıyor gibiydi. Kadının suskunluğu karşısında Ervan konuşmaya devam etti. ''Bu cevapları almak için 7000 kilometre yol kat ettim ve bunu yapma gerekçelerimi size açıklayacak vaktim yok.'' Yaşlı kadın eski bir otoklavı açtı ve flambe muz gibi çıtırdayan aletleri içine yerleştirdi. Hala en ufak bir acı belirtisi yoktu. ''Dinde yakışıklı. Dışarıdaki sesleri duyuyor musun? Birkaç dakika içinde dispanser ağzına kadar yaralılarla dolacak. Senin bu eski hikayenle ilgilenmeye zamanım olacağını sanıyorsan, sadece birkaç soru rahibe, sonra ortadan kaybolacağım. Kadın bir destere aldı, kibrit, otoklav. Başka koşullar altında olsa tüm bunlar onu güldürürdü. Ufak tefek yaşlı bir kadın kirli bulaşıklarını yıkıyordu. Yorgunluktan bitap düşmüş olan Ervan kamp yataklarından birinin üstüne çöktü. Kan ve çamur teriyle de karışıp organik turba haline gelmişti. ''Hiç hastanız yok mu?'' diye şaşkınlıkla sordu salona göz gezdirdikten sonra. Muayene günlerinde saat sabahın beşinden itibaren kapımın önünde yüzlerce metre uzunluğunda bir kuyruk olur. Burada içeride de dışarıda da herkes hasta, herkes yaralı. Ama sadece haftada bir gün hasta bakıyorum. Bu savaş bir deniz kazası gibi. Her avaryada yaralanıyoruz, her seferinde onarıyoruz. Ertesi gün bir başka gedik açılıyor ve biz yeniden onarıyoruz. Sanki cümlesini daha da anlamlı hale getirircesine bir patlama duvarları titretti. Bir yere sığınma gereği duymuyor musunuz, korkmuyor musunuz? Ben Tanrı'ya inanırım. O bana bir iş emanet etti, o işi bitirmek zorundayım. Rahibe Hildegard durumdan haberdar değil gibiydi. Tanrı çok uzun zaman önce Kongo'yu terk etmişti. Tutsiler sizi korkutmuyor mu? Neyle korkutacaklar? Sırıttı. Tecavüz etmekle mi? Öldürmekle mi? Ben onları tedavi ediyorum. Ancak ben onları korkutabilirim. Otoklav'ın kapağını kapattı, ellerini elbisesine kuruladı. Sonunda derin bir iç çekti. Ervan'ın varlığını kabullenmiş gibiydi. Yeni patlamalar, tek tük silah sesleri. ''Kahve ister misin?'' diye sordu birden, daha dost canlısı bir ses tonuyla. Bu belki de sorularını sorması için bir davetti. İyi olur, teşekkür ederim. Bir İtalyan kafetiyerini net ve kesin el hareketleriyle yaktığı bir bunzen bekinin üstüne yerleştirdi. Hala alacakaranlık bir köşede büzülüp kıpırdamadan oturan siyahiler harekete geçmek için sanki ondan bir işaret bekliyordu. Yaşlı kadın elinde yamru yumru iki metal kupayla Fransızın yanına geldi. Şeker, rahibe, tam karşısındaki yatağa oturdu çene çalan iki savaş gazisi. Ne öğrenmek istiyorsun? 57. Bölüm. Morvan'la başlamaya karar verdi. Onunla doğrudan tanışmadım diye cevapladı kadın kahvesinden bir yudum aldıktan sonra. Onu birkaç defa dispanserde gördüm, o kadar. Onun hakkında tüm bildiklerim Catherine'in bana anlattıkları. Çok hastaydı. İşaret parmağıyla şakağını hafifçe vurdu. Bir tür krizleri oluyordu. Ateş, titremeler ve özellikle de kaba güç kullanma. Bu krizler sırasında onu dövüyor muydu? Kalın bir sigara yaktı, esmer tütün olmalıydı. Cathy onun tedavi olması gerektiğini ileri sürüyordu. Neden ileri sürüyordu? Onda dayak yiyen kadın sendromu vardı. Onun için hala bahaneler, patolojiler bulmaya çalışıyordu. Ona kalırsa halüsinasyonlar görüyor, sesler duyuyordu. Bana bir psikiyatrdan bahsettiler. Michel de Pernec'e. Onun Stanley Kliniğindeki çalışma odasını devraldım ama onunla hiç karşılaşmadım. Cathy ondan çekiniyordu. Onun tehlikeli biri olduğunu, Gregoire'ı manipüle ettiğini, Lontano'yu avucunun içinde tuttuğunu söylüyordu. Az kalsın ona psikiyatrın hazırlayıp giderken klinikte bıraktığı dosyadan bahsedecekti. Hayır, çok erken. Önce bu hayırsever rahibeyle arasında bir güven bağı oluşturmalıydı. Belki de onu bizzat iyileştirmeyi umut ediyordu. Bunu yapacak en son kişi oydu. Neden? Cathy bir şekilde onun hastalığıydı. Anlamıyorum. Babanızın hikayesini biliyor musunuz? Hangi hikayeden bahsediyorsunuz? Doğumu, çocukluğu, soyu, sopu. Olumlu cevap verecekti ki sadece bölük bölçük birkaç şey bildiğini fark etti. Bir deniz kazasında ölmüş balıkçı denizci bir baba ile doğumundan 3 yıl sonra 1945'te tüberkülozdan ölmüş bir anneden Côte d'Amour'da doğmuş bir öksüzdü. Kuşkusuz hepsi bir sürü yalandı ama Ervan garip bir şekilde Morvan efsanesinin bu yanını hiç kurcalamamıştı. Zaten ihtiyar bundan hiç söz etmezdi. Hiçbir faydası olmaz diyordu. Babam hayatının ilk yıllarıyla ilgili hep ketum davranmıştır. O, yaşlı kadın ayağa kalktı, tozlu evraklarla, kenarları kemirilmiş dosyalarla dolu metal bir dolabın içini karıştırdı. İçinden sargı beziyle bağlanmış bez kapaklı bir dosya çıkardı. Sonra dosyayı Ervan'ın yanına, demir karyolanın üstüne bıraktı. Zaman kaybetmeyelim, her şey bu dosyada. Döperneke Fransa'da babanız hakkında kendi cebinden bir soruşturma yaptırmış. Ervan gözlerini dosyadan ayıramıyordu. Dosyanın ortaya çıkmış olması bir mucizeydi. Ervan içten içe bu belgelerin kaybolmuş olmasından korkmuştu. Şu an dosyayı okuyacak zamanım yok diye ağzında geveledi. Onu alabilirsiniz, ne de olsa ailedensiniz. Titreyen elini dosyanın üstüne koydu. Pandora'nın kutusu. Rahibe Hildegard ayakta duruyordu. Artık beni rahat bırakın. İşaret parmağını havaya kaldırdı. Sessizliği duyuyor musunuz? Şenlik sona erdi. Birazdan hepsi gelir. Nehrin diğer yakasındakileri kim tedavi ediyor? Bilmiyorum. Bir STK mı? Kusursuz dişlerini sergileyen memnuniyetsiz bir ifade takındı. Ervan gecikmeyle de olsa kadının yüzünün bir zamanlar çok güzel olduğunu fark etti. Kuzeyli bir manken, sarışın, sağlıklı ve soğuk, hem Almanya'nın en güzel kadını hem de Nazilerin resmi film yıldızı Leni Riefenstahl tarzı bir fiziği vardı. Burada ne bir STK ne de herhangi bir yardım kuruluşu var. Sizinle konuştuğum an itibarıyla binlerce kilometrelik bir alan içinde ikimizden başka beyaz yok. Bu açıklama ona kendi durumunu hatırlattı. Bu eşiği geçtikten sonra nereye gidecekti? Babasını düşündü. Rahibe Hildegard çevrede başka bir Avrupalı daha olduğunu bilmiyordu. Ama onu yardıma çağırma düşüncesinden hemen vazgeçti. Size göre diye sordu ayağa kalkarken, Catherine Fontana'yı kim öldürdü? Bunu herkes biliyor, çivi adam. Bu aşırı öfke anında onu Morvan öldürmüş olamaz mı? Ne söylemek istediğinizi anlamıyorum. Zavallı Cathy de sonuçta o da diğerleri gibi kesilip parçalanmıştı. Bir cinayeti istediğiniz şekilde gösterebilirsiniz. Cinayetle ilgili şüphe uyandıran herhangi bir şey hatırlamıyor musunuz? Ya da 31 Nisan akşamı öncesinde olmuş olaylar? Kadın düşünür gibi yaptı. Hayır, sadece Cathy'nin son gününü hatırlıyorum. Dispanserden akşamüstü geç saatte ayrılmıştı. Ve tanrım, 40 yıl önceydi. Dışarıda orman yeniden canlanıyordu. Böceklerin ve hayvanların uyanışının ifadesi olan seslerden, hışırtılardan, çıtırtılardan oluşan bir kakofoni. Tıpkı yağmur sonrası gibi. Kadın başka bir dolaba doğru yöneldi, içinden çıkardı, arkadan bağlanan naylon bir önlük giydi. Kapatmama yardım eder misiniz? Ervan zorlukla istenileni yaptı, parmakları hala titriyordu. ''Size yardımcı olabilecek bir adam var.'' dedi teşekkür yerine. ''Adı Faustin Munyeseza, bir Hutu.'' Ervan bir bayrak yarışındaydı. Tanıklar el değiştiriyordu. Ama varış çizgisi hala ulaşılmaz bir yerdeydi. ''Ona nasıl ulaşabilirim?'' ''O dönemde Site Radyoz'da gece bekçisiydi. Onun bir şeyler gördüğünden söz edip durdular.'' ''Cathy ile ilişkisi neydi?'' Catherine gizemli bir kadındı. Kimse onun nerede yaşadığını, dispanser dışında neler yaptığını bilmezdi. Morvan'la o otelde tanışmıştı. Onunla cinayet gecesi görüştüklerini mi söylüyorsunuz? Öyle sanıyorum. Daha fazla bir şey bilmiyorum. Çok eskide kaldı. Bir ayrıntıda terslik vardı. Hiç kuşkusuz bir hemşire ile mesleğinin başındaki bir polisin Site Radyoz'daki masrafları karşılayacak imkanları yoktu. Öte yandan korkunun kol gezdiği bir dönemde Morvan gecenin bir yarısı Cathy'nin tek başına eve dönmesine asla izin vermezdi. Ya da kız onun eşlik etmesini istememişti. Bu Faustin uzakta mı yaşıyor? Hem de nasıl? Onu nerede bulabilirim? Nehrin diğer tarafında ama ona ulaşmak güç olacaktır. Neden? Çünkü FARDC'nin müttefiki olan Interhamveler'e komuta ediyor. Biraz önceki havanlar onun marifeti. Bu durumdan asla yakasını kurtaramayacaktı. Onu dehşete düşüren ve ilgilenmediği için sebebini hiç anlamadı. Bu çatışma sürekli karşısına çıkıyordu. Lualaba'yı geçmek için bir piragua bulma şansı neydi? Bu Faustin'in bir savaş adı var mı? Adından dolayı çok uzaklara gitmemiş, ona Mephisto diye hitap ediyorlar. Onu tanıyor musunuz? Büyümesine tanıklık ettim. Sorularıma cevap verir mi? O dönemi hatırlayabilir mi? Eğer her gün kullandığı uyuşturucular ve yaşadığı korku beynine zarar vermediyse ve özellikle de ona verecek çok paranız varsa... Gitgide incelen kemerini ve Salvo'nun valizini düşündü. O pisliği bulmalı, bir güzel pataklamalı ve parasını almalıydı. Ervan tam bir soru daha soracaktı ki kapı sertçe açıldı. Göğüs kafesi parçalanmış bir üçüncü siyahi adamı taşıyan iki siyahi belirdi. Ervan hiç böylesini görmemişti. Kaburgaları etinden dışarı çıkmış, plevrası yırtılmış uyduklarının üstüne sarkıyordu. Bağırsakları açıkta titreşirken metal parçaları koca yaranın çevresine saplanmıştı. Raybe Hildegard hemen fırladı, Svahili dilinde emir verdi. Hasta bakıcılar çoktan harekete geçmişti. Bir topuk hareketiyle botlarını çıkardıktan sonra gelenler yaralıyı ameliyat masasının üstüne bıraktılar. Ervan çoktan ameliyat eldivenlerini giymiş olan kadına yaklaşmak için askerleri ve hasta bakıcıları itekledi. Raybe, sadece tek bir kelime size yalvarıyorum. Hildegard bir alkol şişesi aldı, yaranın üstüne döktü, ardından otoklavı açtı. Rahibe, beni rahat bırakın. Kadın daha başka şeyler de anlatabilirdi, Ervan bunu hissediyordu. Aklına başka bir ayrıntı geldi, çivi adamın ikinci sırrı. Lontano'yu yöneten aileleri tanıyor muydunuz? Cevap yoktu, adamlar acıyla kıvranan yaralıyı tutuyordu. Farabu neden bu ailelerden intikam alıyordu? Hala cevap yoktu. Rahibe adamın koluna iğne yapıyordu. Çamurun içine neden şemalar çiziyordu? Soy ağaçları. Ne? Kompresler kanı emiyor, yanmış etleri silip temizliyor, ölümcül bir oyunun kartları gibi elden ele geçiyordu. Babanız o şemaların ne anlama geldiğini anlamıştı. Thierry Farabo Lontano aileleriyle bağlantılıydı. Belki de onlarla akrabalık bağı bile vardı. Onun o ailelerden birinin oğlu olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Otoklavın içinden aletlerini aldı. Tutsi masanın üzerinde bayılmıştı ya da ölmüştü. Diğer ikisi gözleri yuvalarından fırlamış halde ona bakıyorlardı. Bu artık bir ameliyat değil, animist bir ritüel, sihirli bir seremoniydi. Ervan bez ciltli klasörü sırt çantasına yerleştirdi, tüfeğini aldı ve kapıya gitti. Dışarının sıcak havası içerinin cehennemi sıcağıyla mukayese edildiğinde ona neredeyse serin geldi. Diğer milisler kan ve topraktan oluşan bir çamura bulanmış, parçalanmış kurbanları sedyelerle taşıyorlardı. Bir omzunda sırt çantasında, diğerinde MK-12'sinin kayışı yola koyulmaya hazırlanırken beklediği son şeyi duydu. Vintimille'nin sis borusu. Bu kaos ortamında bile alışkanlıklar kolay kolay yok olmuyordu. İtici yeniden yola çıkıyor ve bunu bütün ormana duyurmak için düdük çalıyordu. Ervan nehre doğru var gücüyle koşmaya başladı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 245.